Ayrım 53.
Koyu bir şarap temiz bir bardakta kıpkırmızı dinleniyordu. Ekmek dilimleri kalın kalın kesilmişti. Sarsıntısından kaçıp buraya sığındığınız lodos dışarıda İstanbul'a ve Bizans'a ait ne bulursa eritmek, mahalle arası oluklarından ve han saçaklarından deri şakırtılarla yere indirmek temayülündeydi. Sen şarabın getirdiği sıcaklığı çok yakın bir alev yalaması halinde yüzünde duyuyor, nefes nefese yaşadığın son birkaç günün yorgunluğunu ayak bileklerinden ince bir sızı, alnında bir yarım baş ağrısı istidadı olarak üzüntüyle tespit ediyordun. Yarın artık asıl hayatına başlayacaksın. Bu gece de Hüsnü Fahin seni bırakmayacağı muhakkak. Hatta bundan sonraki hayatın boyunca bırakmak niyetinde olmadığını belli ediyor. Fakat sen hayatını kendi gücün ve imkanlarınla yapmalısın. Öyleyse yarın sabahtan tezi yok, Madan Karanfilya'nın pansiyonuna dönecek, telefon numarasını hala muhafaza ettiğin seyahat acentasında mı olur? Yoksa orada olmaz da başka bir yerde mi olur? Nerede olursa olsun bir iş bulacaksın. Ancak çalışarak var olabiliriz. Hatta Mahmut bir gün... Ne diyor bu avukat Sadık? Çok değil, daha 15 gün evvel yine burada hadiselerin tahlilini ve münakaşasını yapmıştık. Bence daha o gün güzel zarlar atılmış, taraflar belli olmuştu. Mahmut zaten bir fiil mücadele halindeydi. Üstad belki tecrübenin verdiği bir ihtiyarlıkla angaje olmaktan çok şuurlu bir objektifliğe meyal görünüyordu. O gece sabaha kadar uyuyamadım zira... Hüsnü Faik bembeyaz kaşlarını gözlerine indiriyor. Bu gibi şeylerin sözünü ederken hemen daima kavgacı ve tok olan sesi bu defa nedense yumuşuyor. Daha yorgun, daha ölüme yakın bir özellik kazanıyor. Gazi diyor bana bir gün mesuliyet yükü her şeyden ölümden de ağırdır demişti. Bunu sonraları sık sık hatırladım. 15-20 gün önceki hattı hareketimin izahı saadetinde faydalı olabilir belki bu söz. Yemekten sonra çıktılar, karanlığın parçalanmış siyah bayraklar gibi rüzgarda dalgalandığını görüyorlardı. Eriyen karın uyandırdığı şıkırtılardan görünmeyen esrarlı bir yağmurun yağdığı hissine kapılmışlardı. Hem ağır ağır gazeteye doğru yürüyorlar hem de gecelerini ölümlü kişilerin sıra gecelerinden biri olmaktan çıkardıklarını, içinde Gazi Mustafa Kemal'in ve Ankara'da istasyon civarındaki umumi karargahının Cumhuriyet'in ilanına haber veren ilk gazetelerin bulunduğu, tarihi ve yaşanmış bir geceyle değiştirdiklerini biliyorlardı. Hüsnü Faik tam gazetenin kapısı önünde durdu. Bugün dedi aynı mesuliyet yükü bize mücadeleyi tevsi etmek mükellefiyetini yüklüyor. Fil hakika yine Gazi'den şuna benzer bazı sözler duymuş olduğumu hatırlıyorum. Eğer bu millet, bu memleket parçalanacak olursa umumi şerefsizliğin enkazı altında şunun bunun şahsi şerefi de parça parça olur. Merdivenlerden birliğin milli mücadele yıllarında Ankara'daki idarehanesine çıktılar. Hüsnü Faik içi sıra yine Sakarya öncesini yaşamaya başlamıştı. Evet paşam diye bir emir tekrarlıyordu. Biz o umumi şerefi kurtarabilmek için mücadelemize mani olacak her şeyi feda etmeye hazırız. Her şeyi ve herkesi bila istisna. İkide bir durup durup ben diyor eski Kuvayi Milliyeciyim. Ya da şöylesi büyük fedai nefsler zamanı geldi fevkalade günler yaşıyoruz. Bu arada Ümit yanı başına Mahmud'u alıyor. Aşağı yukarı bir ay önceki bir Şile yolculuğunu olanca yoğunluğuyla yeniden yaşıyor. Alacakaranlık bir sonbahar göğüne karşı çelik ve mıknatıs yansımalarıyla dimdik yükselen kayalıklara, büyük ve büyük dalgalar hoyratça omuz omuza yükleniyorlar. Her seferinde pırıltılı ve tuzlu, incecik su tozu bitmez tükenmez serpintiler halinde etrafa dağılıyor. Vahşi bir deniz feneri açıktan sonu belirsiz sürüvenlere giden gemiler, rüzgara çarptıkça acı çığlıklar koparan iri kanatlı martılar yerli yerinde. Yoksa bir rüya mı bu? Yoksa Mahmut kayaların bıçak keskinliği arasında uzak bir rüyadan mı çıkıp tuzlu dudaklarıyla Ümit'i öpüyor? Nasıl olur? Çünkü Ümit ağzında açık deniz tadını, burnunda ezilmiş yosun kokusunu hiçbir zaman bu kadar kesin olarak, bu derece acıtıcı bir sertlikle duymamıştı. Mahmut onun eliyle seçip aldığı kalın yün kazağın içinde kıvırcık ve sağlam bir esmerlik olarak beliriyor. Rüzgar, deniz ve martı çılgınlığı yüzünden iyice gizlenmiş o yeraltı ırmağı sesiyle devamlı uykusuzluğundan şikayet ediyordu. Uyuyamıyorum ü. Gazeteden ya sabaha yakın ve dehşetli yorgun döndüğüm halde uyuyamıyorum. İçimde bir şey geriliyor, başımda sanki. Sonra nedense dişlerini sıkıp kaşlarını çatarak açık deniz ufkuna baktı. Bulutlar orada suya dokunacak kadar alçalmıştı. Deniz ve gök insanların yaratılmasından önceki evrensel yalnızlıklarını ve heybetli saflıklarını yaşamakla devam ediyordu. Bu böyle yürümez Ümit dedi. Bir şeyler yapmayı düşünmek yeter. Artık bir şeyler yapmak lazım. Gerekirse tehlikeli, hatta ümitsiz, fakat sonrakilere örneklik edebilecek, elle tutulur, gözle görülür hareketler. Onlar duruyorlar mı? Baksana, çatal dişleri, çamurlu burunlarıyla kurtlar gibi her şeyi göze alarak saldırıyorlar. Ete, ekmeğe ve suya. Her şey onların pençeleri arasında kalıyor ve kirleniyor. Memleket bir kurtlar sofrasına döndü. Bu vaziyet karşısında senin benim yapabileceğimiz... Fakat asıl en önemli sözünü Ümidi usulca öptükten sonra dudaklarının kulağına yaklaştırıp gizli bir aşk sözü gibi fısıltıyla söylenmişti. Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü isyan haktır. Sonra siyah köpüklü bir dalganın arkasından geceliğin Haliç'te gizlice silah ve mühimmat yüklemiş küçük yelkenlerin İnebolu'ya geçtiği görüldü. Nablus karargahında ikinci defa olarak 7. Ordu komutanlığı üzerine alan Mustafa Kemal Paşa, Suriye cephesinin önüne geçilmez bir bozgunu önleyebilmek için emrindeki bütün silahlı kuvvetlerin kuzeye çekilmelerini emretti. Mahmud'un yüzüne denizden siyah bir parıltı vurmuştu. Başka başka devirler arasında bir yerde duruyor, aynı anda başka başka devirleri yaşıyor gibiydi. Ümit o gün daha çok nemli tuz serpintilerinin, haşarı bulut yığınlarının ve vakit ilerledikçe kayalıkları örteceğe benzeyen alçak bir sisin heyecanı içindeydi. Bunu anlayamamıştı. Anadolu'ya iltihak ettikten sonra bir gün Hüsnü Faik'e, Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişini haber veren Ankara gazetesinin bir nüshasını göndermişlerdi. Yoksul zavallı bir taşra gazetesiydi bu. Müdafaa-i Hukuk Heyeti Temsiliyesi başlıklı haberinde bir haftadan beri Ankara'yı teşrifine intizar olunan Sivas Müdafaa-i Hukuk Heyeti Temsiliyesi Azay-ı Kiram'ı 27 kanunu evvel 1335 Cumartesi günü akşam üzeri merkezi vilayete muvasalat buyurdular denilmekteydi. Fakat Hüsnü Faik asıl haberin yanı başındaki Ay Yıldız damgalı makaleyi görünce çarpılmıştı. Mukaddeme-i Arıza-i Hüşameti, zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, ümit dalgaların süre giden hışırtısından yoruldu. Dönmek üzere ayağa kalktı. Akşam karanlığı çöktükçe kayalıkların gri fon üstüne çizilmiş bıçak keskinliği kayboluyor, bulutlardan ara sıra sızan bir rüzgar ıslığı yaşadıkları dakikayı daha tüyler ürpertici bir an haline sokuyordu. O arada beklenmedik bir şey oldu. Deniz feneri ansızın yandı. Eski ticaret vekili Ali Cenani Bey Katma istasyonunda Mustafa Kemal Paşa'ya rastladı. Suriye çekilmesinin buhranlı günleriydi. Havada bir yangın kokusu vardı. Asker yolu üzerindeki bütün istasyonları yakarak geri çekiliyordu. Ali Cenani Bey düşman işgali altında kalacak olan Antep'ten çocuklarını başka bir tarafa nakletmek maksadıyla yola çıktığını söyleyince acıtıcı bir sesle Mustafa Kemal ona... Memlekette diye sordu. Adam mı kalmadı? Kendinizi müdafaa etmeyi düşünmüyor musunuz? Öteki gözleri neydi? Ne yapabiliriz paşam? Mustafa Kemal gözlerinden ateş saçarak, celadet gösteriniz dedi. Teşkilat yapınız. Milli bir kuvvet meydana getiriniz. Rakıp sayfa düzenini ve manşeti birkaç defa değiştirdikten sonra alışılmış bir biçimde karar kılıyor. Mürettiphaneye vereceği mizampaş krokisini prova kağıdına çabuk çabuk çiziyor. Sağdan 5 sütuna manşet, yanına 3 sütuna bir manşet daha. Şüphesiz bu ikincisi ince ve ensiz harflerle olacak. Ona bıraksalar kar altındaki İstanbul klişesini sayfanın sağ üst yukarısına atıp 5 sütuna tek manşet çekecek, 3 sütunluk haberi de resmin altına kaydıracak ama onu bırakmazlar. Hüsnü Faik eski gazetecilerden, zaten birinci sayfada çok klişe sevmiyor. Sayfanın zirvesinde asla. Onun için ister istemez değişik karakterli harflerle çift manşet yapacaksın. Az önce dünyadan Yekta telefon etti, ağzını aradı. Anlaşılan manşetlerde benzerlik var mı yok mu merak ediyor. Ragıp pencerenin iki kanadını birden açmış, içine bıyıklarını dağıtacak. Uysal bir karanlık bulmuştu. İrfan bir resim kadar hareketsiz ilk oturduğu yerde duruyor. Yanı başında kim bilir kaçıncı çay bardağı, önünde özetleyeceği haber, dudaklarını yiyip bitirerek Sergey Nechayev'in kafasındaki iskelet sırıtkanlığını edinmeye çabalıyordu. Kapıdan zabıta muhabiri Şevki'nin önce sesi duyuldu. İçeride galiba nöbetçi muhabiri avazı çıktığı kadar bağırarak bir şeyler anlatıyordu. ''Tamam yahu toparlan sen hele, makineyi flaşı al, ben şimdi Ragıp'a gidiyorum, oturun mu?'' diyecek o. ''Elimize böyle bir haber geçmiş, atlatma.'' Ragıp onu çekti içeri aldı. Şevki aşağı büyüyen yağlı burnu, hiçbir vakit yatmayan dimdik saçlarıyla kendisini tehlikede hisseden çok korkmuş bir kirpi yandırıyordu. Her cümlenin sonunda ısrarla burnunu çekerek durumu aydınlattı. Akşamın 8'inden beri yemeğe çıkmayı bile aklına getirmeden niye pinekliyormuş o müdüriyette? Elbet bir koku almış. Bir komiser var cinayet masasından, dalgacının biri, hani kırmızı kravat takar. Laf arasında cinayetle ilgili bir ihbar yapıldığını ağzından kaçırmış çünkü. Sabaha neticeyi alırsın diyor. Onun sabaha dediğiniz, sen bu geceyi anla, tamam mı? Zaten 10:30'a doğru nöbetçi amirinden işin esasını öğreniyorum. İhbar katilin yurt dışına kaçacağına dair. Meğer bütün ikinci şube sefer olmuş. Trafik polisini de ayaklandırmışlar. Hepsi katilin peşindeymiş. Doğrusu hiç çaktırmadılar. Hakçısını söylemeli ama biz ne de olsa. Ragıp parladı. Uzatma be dedi. Yakaladılar mı? Çabuk söyle. Sayfa düzenini kafasına şimdiden değiştirmişti. Kalın, iri ve heyecan verici harfler büyük klişelerin üzerinde yeni boyanmış gibi parlıyordu. Şevki burnunu çekti. Çorlu'ya dedi, birkaç kilometre kala. Buraya emniyet telsiziyle bildirildi. Getiriyorlar. Zihni Keleşoğlu. Bir de cinayet zanlısı Kılçık Nazım. Ragıp şaşırtıcı bir hızla çoğalıp gazetenin her tarafına dağılıyor. Bir eliyle onları, Şevki'yi, nöbetçi muhabiri ve fotoğrafçıyı palas bandras toparlıyor. Öbür eliyle bağıra çağıra söylediklerini kulaklarından içlerine tıkıyor. Pire gibi olacaksınız ama pire gibi. Polisten resmi beyanat isterim. Kız gibi fotoğraflar olmalı. Sanıkları mutlaka konuşturun. Gecikmesine gecikeceğiz elbet. Bereket matrisler dökülmemişti ulan. Bak size bağlıyız artık, anlaşıldı mı? Pire gibi olacaksınız, pire. Kapıları açıp kapıyor, çöp sepetlerini tekmeliyor. Dinime, imanıma diyor. Onları gönderdikten sonra iç telefonla mürettiphaneyi buldu. İhsan baba, sayfayı bağladınız mı? Ağır olun biraz, değiştireceğiz. Dur be adam, bozulma hemen. Ne diye sorsana bir kere. Mahmud'un katilleri yakalandı. Ya şimdi geliyorum yanına, beraber bir şeyler düşünelim. Haberi patrona duyurmak gerekiyordu ama Hüsnü Faik, Ümit ve Avukat Sadık 20 dakika önce çıkmışlardı. Avukat Sadık Fatih'e gideceğinden yokuşun daha başında öbürlerinden ayrıldı. Ümit arkasından bakınca kısa bir an onu çantasını alıp götürdüğü duygusuna kapıldı. Baba Ali civarında gece rüzgarın da yardımıyla bir plastik esnekliği kazanmıştı. Taksi bulmak için Sirkeci'ye yürüdüler. Karanlık ayak seslerinden ürküp siyah tüylü bir hayvan gibi önlerinden bina kuytularına, sokak içlerine kaçıyordu. Hüsnü Faik hala Ankara'dan dönmemişti. Başındaki kalpağın ağırlığını yumuşacık duyuyor, yanı başında dal gibi yürüyen, gözlerinin rengi belirsiz bu İstanbul kızını Hilali Ahmer Merkezi Umumisi'ne götürüp hemşire yazdırmayı düşünüyordu. Sonra gidip Gazi'yi görecekti. Rüzgar Kuvayi Milliye Telgrafhanelerinden kulaklarına telgraf işaretleri taşıyordu. Ümit Sirkeci Garı'nın ışıklı saatine baktı. Yarı geceyi çoktan geçmişti. Otomobile binerken Mahmud'un sözlerini çelik çekirdekli bir mermi dizisi gibi gözleriyle gördü. Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü isyan haktır. Mayıs 1954, Ekim 1956 İstanbul. Mayıs 1957, Şubat 1958 Erzincan. Mayıs 1957, Eylül 1961 İzmir. Kitabın sonu. 8 Ağustos 2005. Sayfa 594.